Sevgili dinleyiciler, Moral FM'de İz Bırakanlar özel programında Hakka yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anmaya, anlamaya, tanımaya devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün saat 11'de yayınlanan ve Mehmet Paks hocamızın hazırlayıp sunduğu Moral Kuşağı programında Üstad Hazretlerinin yakın talebelerinden, hizmetkarlarından Mustafa Sungur abi, Mehmet Paks hocamızın misafiriydi. Şimdi o programdan en çarpıcı bölümlerinden bir tanesini mikrofonlarımıza getireceğiz. Bakalım üstadın bu yakın hizmetkarı Mustafa Sungur abi, Hakka yürüyüşünün 45. seneyi devriyesinde üstadı için neler söylemiş, hep beraber dinliyoruz.
Selamünaleyküm abi.
Aleyküm ahıyla.
Maşallah afiyettesiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde.
İnayetiyle, rahmetiyle.
Abi, evet, Cenab-ı Hak şükrünüzü, hamdinizi artırsın. Biz de sizin yaptığınız bu hizmete bir dua olarak sizin duanızı bekliyoruz ve ellerinizden öpüyoruz efendim.
Estağfurullah.
Sungur abi, şimdi siz 76 yıldır...
60 ne? 70.
76 yıldır.
Yaşımdayım abi.
Evet, 76 doğru. Yıldır. Dünya hayatındasınız ama hayatınızın çok güzel, çok renkli bir dönemi başladı 1946'dan itibaren. Üstad'la tanıştınız. Köy Enstitüsü'nü bitirmiş yeni bir öğretmen olarak Üstad'la tanıştınız. Üstad'ı ziyaret ettiniz. İlk ziyaretinizdeki ruh halinizi bizimle kısaca paylaşır mısınız?
Bizim ilk ruh halimiz şöyle yani. İleride Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği, mazhar olacağımız bazı hizmetler, üstadımızla beraber olmak, onun derslerinde bulunmak, o sonra onun verilen şakakini, Risale-i Nur'un neşretmek gibi vesaire vesaire. Hizmetlerin şeyini, menbaını ve mebdeini, yani onu karşılama manasındaki olan menbaadan gelen şeyi, ruhaniyeti ilk defasında görmüş, anlamışız gibi. Fakat aklımız bütün degayiyle onu şey etmediği için, ya ihate etmediği için o bir feyiz tarzında, böyle bir nurani bayram hükmünde ona mazhar olmuşuz. Mesela üstadımız o zaman yani bir iki temel rüyamda bir faytonu binmiş, berrak bir sudan geçiyoruz böyle, çaydan, berrak ama çok berrak. Peygamberimiz de var. Onlar diyorlar, biz Nevmi Beşeri dolaşmaya gidiyoruz. Ben de hemen faytona, arabaya atlıyorum. Bu gibi daha çok rüyalar, şeyler. Üstad sonra cübbesini bana vermesi, 7 senelik gibi ye. Daha çok şeyler var. Geçen gün Said Bey yazmış da, maşallah çok güzel. Said Efendi daha güzel derci etmiş onları, üstadımızın sözlerini. Sonra masal olduğu şeyler. Ben dedim ya, biz çok ihtisar etmişiz. Hepsini yazsak sayfalar doldur yani. Üstad neler dedi, neler şey etti.
Değil mi?
Öyle. Hülasa bu mananı, bu hakikatin mebdeinde onun feyzini, nurunu evvela almışız gibi.
Evet abi, şimdi siz 1946'dan bu yana uzun, yarım asır geçen bir dönem, 60 yıla yakın bir dönem içerisinde Risale-i Nur'la tanıştınız, Üstad'la tanıştınız. Biz sizi görüyoruz, tanıyoruz. Ve aynı halet ruheyi, aynı heyecanı 60 yıllık yaşamanın nasıl bir anlamı var, nasıl bir manası var?
Yine bana bu bendeki bir şey değil. Üstad Hazretleriyle son defa Afyon'da görüşüp ben mahkeme için ayrıldığım zaman bir daha göremedim üstadı. Ayrılırken buyurdu ki, Sungur, hayatınla hayatım devam edecektir.
Hayatınla hayatım devam edecek.
Evet, yani senin hayatına benim hem devam edecek. Demek ki bu mazhariyet onun duasından, teveccühünden, nurundan ileri geliyor. Biz inşallah aciz kemter bir kul olarak, binler talebeler arasından birisi olarak o hizmete mazhar olmuşuz. Nasıl elde Kabe'lerimiz şu hizmetlere, kutsi tecellilere mazhar oldular, işte biz de ayrı ayrı mesela. Said Bey'in her neredeki neşiyatı, Aytumur'un demir sebat kararı, İstanbul'da böyle şey, diğer arkadaşların Fırıncı Birinci Bey hayatlarını feda ettiler. Onlar gibi daha Badilli, Aytumur ve arkadaşların, hele Abdullah Bey'in Gastamonu Lise talebelerine yanıma geldiler diyor ya.
Abdullah Yayın abi.
He, Yayın abi. Benden 7 yaş büyük. O rağmen benden şeylik. Daha sağlam. Ama muhtedil böyle. İffet tefrize varmayan. Ne sevdiğini fazla methederdi de yerdiğini yerin dibine indirir. Aydın evet, burada öyle yani.
Evet, özür dilerim. Biz size bir seyyah-ı şehir diyeceğiz. Yani Risale-i Nur'un içerisinde, Nur talebe içerisinde en çok seyahat eden, hem ülke içinde hem de ülke dışında Avustralya'dan Sibirya'ya varıncaya kadar, Fas'tan ta Mısır'a varıncaya kadar çok gezen, çok seyahat eden bir insansınız.
Elhamdülillah.
Bu seyahatinizde ne yapıyorsunuz? Yani Türklerle tamam da bu diğer milletlerle olan beraberliğinizde.
Valla abi ben şimdi ne yapacağım? Ben yalnız manevi bayramları seyrediyorum o kadar.
Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Allah razı olsun. Dilinize
göre. Üstad yoksunlar.
Evet inşallah.
Üstad yetiştiriyor. Madem üstad da şeydedir, beraberindedir.
İnşallah.
Hepsini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi alıyoruz.
Biz de ellerden öpüyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Evet kıymetli dinleyenler, Moral FM'de İz Bırakanlar özel programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebelerinden Mustafa Sungur abinin bugün Moral Kuşağı programında Mehmet Paks hocamızın sorularına verdiği cevapları dinledik. Hakikaten çok çarpıcı tespitleri, hatıraları var Sungur abinin ve şu an telefon hattımızda yine çok değerli bir mütefekkirimiz, kıymetli bir yazarımız, Yeni Şafak gazetesi başyazarı, Altınoluk dergisi yazı işleri müdürü Sayın Ahmet Taşgetiren var. Ahmet Bey hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar efendim.
İz Bırakanlar özel programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu akşam programımızda Hakka Yürüyüşü'nün 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini rahmetle anıyor, anlamaya çalışıyoruz. Ve şu soruya efendim cevap arıyoruz bütün misafirlerimizle birlikte. Bediüzzaman Hazretlerinin sizce İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir efendim? Bu soruya nasıl bir cevap verirsiniz?
Evet. Şimdi tabii böyle bir programa davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim.
Sağ olun.
Bediüzzaman Hazretleri gibi gerçekten zamanımızın böyle merkez şahsiyetlerinden birisi, 20. yüzyılın İslam dünyasının merkez şahsiyetlerinden birisinin Hakka Yürüyüşü'nün sene-i devriyesinde söz sahibi olabilmek gerçekten büyük bir lütuf, bahtiyarlık. Allah razı olsun. Tabii ki Bediüzzaman Hazretleri gerçekten derin bir çizgi oluşturmuş bir şahsiyet. Eserleriyle tabii büyük bir çizgi oluşturmuş bir şahsiyet. Risale-i Nurlar yani bir Kur'an tefsiri olarak işte doğmuş, gelişmiş ve insanlığa ulaşmış. Belki şöyle tespit etmek mümkün onun yerini. 19. yüzyıl pozitivizmin dünyayı etkilediği bir yıl, materyalizmin dünyayı etkilediği bir yıl, bir çağ. Bu çağ 20. yüzyıla da gölgesini vuruyor ve insanoğlu derin bir akide buhranına, inanç buhranına düşüyor.
Evet.
Yani Allah'a iman konusunda, ahirete iman konusunda, temel insanın akide çerçevesi konusunda derin bir buhrana düşüyor. Hayatı, kainatı algılama, değerlendirme noktasında. Burada herhalde İslam dünyasından da bir ses yükselmeli idi. İslam'ın akide konusundaki esaslarını böyle bir pozitivist meydan okumaya karşı, daha doğrusu bütün peygamberlerin tebliğ ettiği akide esaslarını böyle bir pozitivist meydan okumaya karşı ortaya koyacak, efradını cami ayarını mani bir şekilde ortaya koyacak, insan muhakemesini en geniş şekliyle tatmin edecek biçimde ortaya koyacak bir sese ihtiyaç olduğu bir vakaydı, gerçekti. Orada Bediüzzaman Hazretlerinin gerçekten müstesna bir yeri olduğunu düşünüyorum. Evet. Risale-i Nurlar iman hakikatlerini konusunda herhalde insan zihninin ortaya koyabileceği bütün soruları cevaplayan, karşılayan, onları en tatmin edici biçimde ortaya koyan bir muhteva sunmuştur. Bir adeta Allah vergisi. Bediüzzaman Hazretleri böyle bir merkez insan olmuştur diye düşünüyorum. O derin etki hala sürüyor. Hala da bu alanda ciddi bir ihtiyaç var. Ve belki işte bu çağ insanoğlunun yeniden fıtratı aradığı bir çağ, pozitivist savruluşlardan sonra bu çağda bu arayışa tekabül etme bakımından da Risale-i Nur'un müstesna bir yeri olduğunu düşünüyorum.
Efendim biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu özel anma programımızda bizlerle birlikte oldunuz ve bu kıymetli düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı Önümüze geceler sağlık. Diliyorum.
Hayırlı geceler efendim.
Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Evet sevgili dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesi başyazarı ve Altınoluk dergisi yazı işleri müdürü Sayın Ahmet Taşgetiren'i dinledik. Ahmet Bey kısa ve öz konuştu ama tabir yerindeyse kitap gibi konuştu. Bu arada siz kıymetli dinleyicilerimizden, sesimize kulak veren siz değerli gönül dostlarımızdan mesajlar gelmeye devam ediyor. Şimdi o mesajlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Az sonra Profesör Doktor Sayın Faris Kaya bizlerle birlikte olacaklar. Mesela bir dinleyicimiz Sakarya'dan Emine Hanım diyorlar ki, hayatımda iki renk vardı, siyah, beyaz. Fakat risalelerle tanıştıktan sonra anladım ki başka renkler, başka pencereler var. Hayatıma bahar geldi diyor. Ve baharın arifesinde olduğumuz şu güzel günlerde bu güzel mesajıyla da içimize su serpiyor. Emine Hanım teşekkür ediyoruz. Van'dan değerli bir dinleyicimizin mesajı, Bediüzzaman eşittir Allah sevgisi, Bediüzzaman eşittir Kur'an sevgisi, Bediüzzaman eşittir Resul sevgisi, Bediüzzaman eşittir iki cihan sevgisi, veren cihana muhabbet mayası, kahraman zeki üstün zat Bediüzzaman diyor, Van'dan yolcu diyerek mesajı noktalayan bu kıymetli dinleyicimiz. Ve şu an telefon attığımızda yine değerli bir ilim adamımız, değerli bir mütefekkirimiz Profesör Doktor Sayın Faris Kaya Beyefendi var. Faris Bey hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar Selahattin Bey.
İz Bırakanlar özel programımıza hoş geldiniz. Şunu sorayım, programımızı başından bu yana dinleme şansını elde ettiniz mi, dinleyebildiniz mi ya da?
Vallahi kısmen diyeyim, ben tamamını dinlemek
evet.
Diyeyim olmadı. Kusura
şimdi bakmayın. Efendim estağfurullah, stüdyomuzda çok değerli misafirlerimiz vardı. Muhakkak. Stüdyomuzda çok kıymetli misafirlerimiz var. Fırıncı abimiz bizlerle birlikte, Sayın Safa Mürsel Beyefendi, Haluk İmamoğlu Bey, Mehmet Paksa hocamız bizlerle beraber ve değerli mütefekkirlerimizle bir soruya cevap arıyoruz. Bu soruyu size de yöneltmek istiyorum.
Buyurun.
Efendim Bediüzzaman Hazretlerinin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir Faris Bey? Sizin bu soruya cevabınız nasıl olacak acaba?
Evvela oradaki hazuruna selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. İkinci olarak da aziz üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızdan ayrılışının seneyi devriyesinde. Vallahi Selahattin Bey herhalde bu konuda en son söz söylemesi gereken birisi varsa o da benim.
Efendim ne hikmetse bu akşam bütün misafirlerimiz bize aynı cevabı veriyorlar.
Yani buyurunuz. Şimdi hangi kelimelerle bu zatı ifade edelim diye insan hakikaten sıkıntı yaşıyor. Yani soruyu sormak kolay da cevap vermek çok zor.
Evet.
Ama lütfedip aradınız. Ben de en azından sizin bu kadir şinaslığınızı takdir babında birkaç kelime yapmak isterim.
Lütfen efendim, buyurunuz.
Görebildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla Bediüzzaman Hazretleri insanı tanımış ve insanı tahlil etmiş. Hani derler ya, bisikleti tanıyan bisikleti iyi kullanır, onu tanımayan kullanamaz. Dünyayı, hayatı tanımış ve nihayet kainatı tanımış. Kainat, dünya yani hayat, insan ve Allah arasında güzel bir ilişki kurmuş ve bu ilişkiyi Kur'ani bir çizgiye oturtmuş. Eserlerinde de gayet mukni ve belli bir tarzda düşüncelerini, daha doğrusu kendi içinde yaşadıklarını bizlere aktarmış. Kainatı içindekilerle birlikte Allah'ın isim ve sıfatlarının bir tecelligahı olarak görmüş. Kainatı bir kitap olarak görmüş. Okunması gereken bir kitap olarak kainatı değerlendirmiş. Ve gerek kainatın içerisindeki cansızlarla, canlılarla olan ilişkilerinde kendisiyle birlikte Allah'ı yansıtan, Allah'ı gösteren, Allah'ı anlatan cümleler olarak bütün mahlukata bakmış.
Evet.
Bu çerçevede hakikaten diyebilirim ki eserlerinde en az kullandığı kelimelerden birisi ahlak olmasına rağmen, olmakla birlikte kainatı, dünyayı yani hayatı ve insanı doğru anladığı için eserleri bir bakıma İslam ahlakını anlatan, İslam ahlakını yaşatan, İslam ahlakını yeşerten bir terbiye kitabı, bir terbiye ekolu haline gelmiş. Kainatı Allah'ı yansıtan birer kitap ve insanı da o kitabı okuması gereken birisi olarak görmüş. Yani bir bakıma insanın en büyük görevi kainat kitabını okumak olarak değerlendirmiş. Ki malumunuz 14. ve 15. asırda Avrupa'da gelişen anti Allah, Allah'ı unutarak, Allah'ı hesaba katmadan fiziki bilimleri anlamak ve anlatmak anlamında gelişen Avrupa medeniyetine bir bakıma alternatif bir Kur'an medeniyeti, Kur'an paradigması oluşturmuş. Benim acizane bu sempozyumlar vesilesiyle dünyanın değişik yörelerindeki ilim adamlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde müşahede ettiğim konu şu: herkes onun bu paradigmayla tevhidi, yani kesret içerisinden tevhidi pürüzsüz, lekesiz, hatasız bir şekilde, biraz evvel de Ahmet Bey'in de ifade ettiği gibi, efradına, cami ağyarına mani bir üslupla tevhid hakikatını sunması ve anlatması herhalde onun en üstün, en önde gelen, en bariz vasfıdır. Tabii kendi sorumluluğunu bilen, gerek cansızlara, gerek canlılara, gerek tabiata, gerek bütün insanlığa, gerek Allah'a karşı kendi sorumluluğunu bilen ve taşıyan bilinçli bir hayat ortaya koymuş ve diyebilirim ki tabii insan hatadan hali değil ama o onca kendisine yapılan zulüm, baskı, hapis, sürgüne rağmen eserlerine baktığımız zaman onların hiçbirisinden etkilenmeden hakikaten bir mümin olarak yaşamış ve hayatını tamamlamıştır.
Evet.
Hizmetini tamamlamıştır. Bu anlamda eserlerine baktığımız zaman eserlerinde hakikaten mükemmel bir müminin yaşantısının izlerini görebiliyorsunuz. En ufak bir kin, husumet, düşmanlık duygusuna rastlamanız mümkün değil. Bu da onun ne kadar tevhid eksenli, Kur'an eksenli bir ahlak anlayışını yaşadığının ve ortaya koyduğunun en güzel örneğidir. Sanıyorum eğer bugün beşeriyet bir sıkıntı çekiyorsa ahlaki bakımdan, işte gerek devletler bazında, gerek toplum, gerekse fert bazında çekmiş olduğumuz sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Televizyonlar, medya, gazeteler bangır bangır bağırıp anlatıyorlar. Herhalde ahlak anlayışının yanlış bir çizgide veyahut da zorla, güçle, inzibati tedbirlerle oturtulmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Halbuki insanın aklına, kalbine, ruhuna ve iç latifelerine hitap eden ve ben niçin yaratıldım, kim beni yarattı, benim görevlerim ve sorumluluklarım nelerdir, haklarım, hukukum nelerdir, başkalarına karşı görevlerim nelerdir, eğer bu bilinç insana verilecek olsa sanıyorum beşerin bugün çekmiş olduğu sıkıntılar çok aza inecektir.
Kesinlikle.
Hem fakir zengin arasındaki uçurum ortadan kalkacak, hem de zalimlerle mazlumlar arasındaki haksızlıklar en aza inmiş olacaktır sanıyorum. Ve bunlar da işte Risale-i Nur'un temel hedefler arasında söylenmeyen fakat içerisinde ilmek ilmek işlenmiş hedefler arasındaki konulardır. Said Nursi benim görebildiğim kadarıyla insanca, mümince Kur'an'ı çizgide yaşamanın örneğini hem yaşamış, yaşadıklarını da kaleme almıştır.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir soruya ancak bu kadar güzel cevap verilebilirdi. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir zatı unutmayıp efendim andığınız için, fikirlerini, düşüncelerini aktardığınız ve anlattığınız için ve vesile olduğunuz için ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Sayın Faris Kaya Beyefendi telefon attığımızdaydı. Her ne kadar kendileri sizin bana yönelttiğiniz bu soruya en son cevap verecek kişi benim dese de hakikaten son derece anlamlı ve güzel bir cevap verdiler. Dediğim gibi böyle bir soruya bu kadar kısa süre içerisinde böyle güzel cevap verilebilirdi. Bu arada siz sevgili dinleyicilerimizden Türkiye'nin dört bir tarafından mesajlar gelmeye devam ediyor. 542-441-38-38 numaralı kısa mesaj hattımıza. Kıymetli dinleyiciler programımızın bu dördüncü bölümünde önce Mustafa Sungur abiyle Mehmet Baksu hocamızın yaptığı anlamlı bir programdan belli bir bölümü dinlettik sizlere. Sonrasında Yeni Şafak gazetesi başyazarı Sayın Ahmet Taş getiren ve Profesör Doktor Faris Kaya Bey'den sorumuzun cevabını aldık. Şimdi kısacık bir aramız var. Bu aranın ardından Sabah gazetesi yazarı Sayın Emre Aköz, yine değerli bir mütefekkirimiz Sayın Metin Karabaşoğlu beyefendi ve Halit Ertuğrul Bey bizlerle birlikte olacaklar. Bu arada siz değerli dinleyicilerimize bir hatırlatmam da olacak. Efendim bu akşam saat 23.30'dan itibaren Kanal 7 televizyonunda Üstad Bediüzzaman belgeseli yayınlanacak. Bu belgeseli 23.30'dan itibaren yayınlanacak olan 23 mi efendim? Hemen düzeltelim saatini. Bu akşam saat 23'ten itibaren Kanal 7'de Bediüzzaman belgeseli yayınlanacak. Siz sevgili dinleyicilerimize de bu belgeseli hatırlatmış olalım. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Bu aranın ardından İz Bırakanlar Özel'de tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Moral FM'de İz Bırakanlar Özel programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor ve bu akşam Hakk'a yürüyüşlerinin tam 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anıyoruz İz Bırakanlar Özel programımızda. Şimdi yine telefon attığımızda çok değerli bir yazarımız var. Sabah gazetesi yazarlarından Sayın Emre Aköz beyefendi bu akşam bizlerle birlikte. Emre Bey iyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Az önce de belirttiğim gibi efendim bu akşam Bediüzzaman Hazretlerini daha yakından anlamaya ve tanımaya çalışıyoruz. Stüdyomuzda çok değerli misafirlerimiz var. Başta kıymetli Fırıncı abimiz olmak üzere.
Aa, tanımaz mıyım?
Evet. Saygıdeğer Genel Müdürümüz Haluk İmamoğlu Bey, Avukat Safa Mürsel Bey bizlerle birlikteler. Şimdi efendim, bu akşam programımıza katılan bütün misafirlerimize biz ortak bir soru yöneltiyoruz. Daha doğrusu şu sorunun cevabını arıyoruz hep birlikte. Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Biz bu soruya cevap arıyoruz. Bu çerçevede sizin düşünceleriniz bizim için önemli. Siz neler söyleyeceksiniz, neler
vallahi
paylaşacaksınız bize?
Orada bulunan arkadaşlar diyeyim, abiler diyeyim, benim ne düşündüğümü zaten biliyorlar ama sizin dinleyicileriniz için bir kere daha şey yapayım. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı-Türk tarihi diyelim ya da Osmanlı'dan Türkiye'ye geçiş diyelim. Büyük bir batının saldırısı karşı karşıya geldi Türkiye. Nedir bu? Esas o işte teknolojisiyle, işte materyalizmiyle vesaire, yeni değerleriyle büyük bir saldırı ile karşılaştı. Saldırı derken bunu hem negatif anlamda düşünebilirsiniz. Gerçekten somut saldırı olarak, bilinçli saldırı olarak, işte tüfeğiyle, topuyla vesairesiyle, kültürüyle. Öteki yandan da değerlerin Türkiye'de gelmesi, bulaşması, Türkiye'yi de etkilemesi manasına düşünebilirsiniz. Böyle bir çağda yaşıyor Bediüzzaman ve bu çağ içinde tabii benim anladığım kadarıyla söylüyorum, şöyle bir düşüncesi var. Peki biz ne yapacağız şimdi?
Evet.
Biz ne yapacağız? Peki bizim dinimiz, yani bu değişen hayata, değişen dünyaya bizi adapte olmaya, ona uyum sağlamayı engelliyor mu? Bu soruyu bir kere sosyal açıdan kendine sorduğunu ben düşünüyorum. Ve buna şu cevabı veriyor: hayır, engellemiyor. Yani diyor ki, özetle, çok özetle ve çok indirgeyerek ve çok uç noktasına belki götürerek bunu tabii söylüyoruz. Biz diyor Müslümanlar olarak bu bilimi, bu teknolojiyi alırız, en güzel bir şekilde uygularız, modern çağa en iyi bir şekilde adapte oluruz, kendimizi ona uyarlarız. Ama bu inançsızlık demek değildir.
Evet.
Bu efendim mesela Batı'nın materyalizminin önerdiği Tanrı'nın yokluğu değildir. Böyle bununla alakası yok. Biz hem Müslüman oluruz, hem bu teknolojiyi kullanırız. Biz hem Müslüman oluruz, hem en ileri bilimi de öğreniriz ve uygularız. Ve kendimiz de bu bilimi üretebiliriz diyor. Böyle bir derdi olduğunu ben, yani bir sürü başka dertleri var elbette Bediüzzaman'ın ama ben bu noktasını çok önemsiyorum. Biz evet, bunu yapabiliriz diyor. Bizim dinimize, bizim inancımıza bu aykırı değildir diyor. Yani modernleşmeye bizim dinimiz karşı değildir diyor. Burada en ufak bir meselemiz yoktur diyor. Ve çeşitli kendi hayatında da var, yazdıklarında da var. Bunun en güzel örneklerini verdiğini düşünüyorum. Bu benim için çok önemli bir nokta. Belki yanlış yorumluyor olabilirim. Yani ben bu konunun uzmanı değilim. Neticede değil, bir gazeteciyim ben. Yani biliyorsunuz biz işte Sabah'ta yazı dizisi yaptık vesaire.
Çok ses getirdi o yazı dizisi, değil mi?
Tabii. Evet, çok getirdi ve benim için şu önemliydi. O yazı dizisinden sonra, o sırada ve daha sonra insanlar dediler ki, ya biz bunu bilmiyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Biz öyle hani örümcek kafalı vardır ya, öyle klişe laflar, abuk sabuk. İşte örümcek kafalı insanlar filan, işte bu nedir ki bu işte. Nurcular ya da işte Bediüzzaman filan diyorsunuz, nedir ki bu Allah'ın işte Kürdü falan gibi. Biz böyle görüyorduk, böyle yaklaşıyorduk olaya. Bu diziyi okuduktan sonra olayın bambaşka olduğunu ve kendi tarihimizin, yani Türkiye'nin tarihi diyelim, kendi tarihimizin bizi doğru düz öğrenmemiş olduğumuzu ya da bize doğru düz anlatılmamış olduğunu gördük dediler ve bunu diğer insanlar, şimdi burası önemli, bunu diyen insanlar İslami kesimden insanlar değil, bunu diyen insanlar işte mesela kadınlardan böyle bir laf gelmesi çok ilginç. Yani modern, evet, çağdaş, işte kentli, işte batılı değerleri benimsemiş vesaire, kadınlardan özellikle böyle şeyler gelmesi çok enteresandı diziyi okuyanlar. O bakımdan hoş bir şeydi. O, ben de mutlu oldum. Yani onlara bir şeyler anlatabilmiş olmaktan mutlu oldum.
Hürmetler ediyorum. Safa Mürsel, müsaade ederseniz bir kısa sorum olacak.
Tabii tabii, buyurun.
Bir sosyal bilimci olarak bir ölçüde Risale-i Nur hizmetini tahlil etme, tanıma imkanını da buldunuz.
Minicik, minicik.
Estağfurullah. Biz ondan çok istifade ettik. Size gelen tepkiler de minicik değil, çok büyük olduğunu gösteriyor istifadenizin. Bir sosyal bilimci olarak Risale-i Nur hizmetinin sosyal dokumuzdaki etkilerini siz nasıl görüyorsunuz? Bu konudaki izlenimleriniz nedir?
Ben bunu bundan 15 gün kadar önce, 10 gün kadar önce Bursa'ya davet etti. İşte bu Yeni Asya,
evet,
grubu diyelim. Oradaki arkadaşlar davet ettiler. İşte orada da konuştuk. Orada bazı şeyler söyledim. Ondan memnun kaldılar mı kalmadılar mı insanlar onu bilmiyorum. Ama ben şöyle görüyorum. Bütün dünya müthiş bir değişim içinde. Ve bu değişimin esas kapitalizm. Yani kapitalizm dediğimiz ekonomik sistem bütün dünyaya son derece hızlı bir şekilde yayılıyor ve eski üretim biçimlerini, eski yaşam biçimlerini değiştiriyor. Fakat bu bir süreç, yani bu zaten olacak. Yani bu kaçınılmaz bir süreç. Buna tabii direnmeler olacak, muhalefetler olacak filan ama neticede bu süreç devam edecek ve hakim olacak. Fakat burada bir mesele var. Mesele şu. Bu vahşi kapitalizm dediğimiz, belki ultra liberalizm falan da diyebilirsiniz, insanı bir açıdan yok sayan bir sistem. Yani insanın önemi yok. Yani insan ikinci planda. İnsanı küçülten bir sistem ve
burada ciddi, boyut yok daha doğrusu.
Burada ciddi, evet, bir problem var yani. Evet. Ben şöyle görüyorum. Bu beraberinde ama biz aynı zamanda insanız. Evet. Ya tamam, kapitalizm var, iş yaşamı var, sermaye var falan, güzel, tamam. Ya bunlar olsun, çünkü kapitalizm negatif yönleri olduğu gibi pozitif yönleri de var. Evet. Her çeşit alanda işte tıp alanında vesaire, bilimde müthiş bir gelişmeye de yol açan bir sistem aynı zamanda. Fakat çok kötü yanları da var. Evet. Şimdi bu, ben tabii bunu sosyal açıdan ele alıyorum, dikkat edersin, inanç açısından ele almıyorum. Evet. Sosyal açıdan Bediüzzaman'ın fikirlerinin ve onun takipçisi olan Nurcuların, evet, burada çok önemli roller üstleneceğini, toplumumuzu kemirecek olan bu sistemin, yani değerleri yıkacak olan, kimi değerleri yıkacak olan sisteme, evet, karşı son derece pozitif roller oynayacağını düşünüyorum. Buna da bu şeyden o yüzden girdim. Bu Bursa'da yaptığım konuşmada, evet, Fırıncı abinin, biliyorsunuz Fırıncı abiyle biz bir söyleşi şeyi götürüyoruz.
Evet, evet.
Orada mı?
Burada efendim kendileri. Fırıncı abi ne söylersiniz?
Şimdi beraber bir söyleşi, ben orada örnek verdim. Örneğim şuydu, biz söyleşi yapıyoruz. Bir saat söyleşi yaptık.
Evet.
Teybi kapadık. Ondan sonra teybi kapadıktan sonra Mehmet Bey gözleri dolarak karşımda, masada oturuyoruz işte, sohbet ediyoruz. Gözleri dolarak dedi ki, ya insanlar nasıl kapkaç yapabilir, nasıl gasp yapabilir, yani bu toplum nereye gidiyor, bizim mutlaka bu konuda projeler geliştirmemiz, bu konuda bir şeyler yapmamız gerekir diye adeta gözleri dolarak karşımda bunları bana söyledi.
Evet.
Şimdi dedi ki, inançlı bir insan nasıl hırsızlık yapabilir? İnançlı bir insan nasıl gasp yapabilir? İnançlı bir insan nasıl olur da bir adam mesela bir kadının çantasını, değil mi, alıp kaçabilir? İşte bu toplumsal dönüşüm var ve bu dönüşüm çok büyük sancıları birlikte getiriyor. Bu değerler, inançlar, ahlaki değerler vesaire müthiş bir erozyona uğruyor. Evet. Ve bu devam edecek. Evet. Ve bu yani durmayacak. Bakın bunu söylüyorum size. Bu durmayacak. Bu devam edecek. Bu evet, süreç devam etsin de bu kötü bir şey değil. Yani kapitalistleşme kötü bir şey değil. Ama aynı zamanda maalesef evet, böyle de kötü yanları var. Yani kötü olsun diye yapılmıyor ama toplumsal tezahürü bu şekilde oluyor. Evet, evet. İşte bu noktada, insanların hem inanç açısından hem ahlaki değerler açısından kendine gelmeleri ve o şeylerini yitirmemeleri, o insanlık değerlerini yitirmemeleri açısından evet, Bediüzzaman'ın fikirlerinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Yani bilmiyorum, tabii bu tartışılır, şey yapılabilir ama benim fikrim budur yani. Evet, evet. Fırıncı abinin gözlerinde bunu okudum. Doğru. Ama yanlış okudum, doğru okudum onu bilmiyorum.
Yok, doğru okudum.
İyi ifade edebildim mi onu da bilmiyorum.
Çok güzel.
O gördüğüm şeyi iyi ifade edebiliyor muyum? Onu da bilmiyorum.
Teşekkür ediyoruz gerçekten.
Bilmiyorum Mehmet Bey ne der evet, bu konuda.
Doğrusu teşekkür ederim. Evet, hakikaten evet, doğru okudunuz. Evet. Doğrusu bu şeylerden hep ızdırap çekiyoruz. Ama buna da çareyi hep beraber inşallah. Fakat sizin bu son yaptığınız diziyle de çok büyük bir katkı yaptığınızı söylemek istiyorum. Allah razı olsun diyorum yani Emre Bey. Ben devreye girdim konuşmaya, özür dilerim.
Yok özür dilemeyin. Şu bakın çok vahim bir şey yaşıyor. Gazeteleri falan televizyonları takip ediyorsunuzdur.
Evet.
Şimdi diyorlar ki efendim polis sayısını arttıralım.
Ya, evet.
Ha şimdi polis sayısını arttıralım. Efendim cezaları arttıralım. Yahu evet, cezaları arttırmakla polis sayısını arttırmakla ilgili bir mesele değil ve onu arttırırsınız. Evet. O önemli değil, arttırabilirsiniz. Ama siz oradaki erozyonu durdurabiliyor musunuz ya, kardeşim?
Evet, esas.
Yani cümlesi. Oradaki ahlaki erozyonu, oradaki inanç erozyonunu durdurabiliyor musunuz? Hayır, durduramıyorsunuz.
Ya,
evet. İşte burada adeta, yani böyle ifade edeyim, adeta bir sivil toplum örgütü gibi,
evet,
bir sivil toplum kuruluşu gibi davranabilen ve hem cumhuriyetin değerlerine hem demokrasinin değerlerine sahip olan Nur cemaatinin çok önemli işlemi olduğunu ben düşünüyorum. Yani ha, tek işlemi bu demiyorum. Bakın doğru, yanlış anlamayın. Evet, evet. Tek derdi budur demiyorum. Çünkü böyle olmalıdır diye bir rol biçmiyorum.
Evet. Evet.
Ama böyle bir rolünün olabileceğini, kendiliğinden, o inançtan, o Bediüzzaman'ın fikirlerinden güç alarak böyle bir işlevi olabileceğini düşünüyorum ben. Kendiliğinden, yoksa ben görev biçtiğim için, bilmem kim görev biçtiği için, Ankara görev biçtiği için, Washington görev biçtiği için değil, yanlış anlamayın. Kendiliğinden, o yüzden dedim, Fırıncı abinin gözlerinde böyle bir şeyi okudum diye.
Doğrusu bizi tekrar hislendirdiniz. Allah razı olsun.
Peki Emre Bey, çok teşekkür ediyorum efendim.
Efendim çok hadi teşekkür olsun, ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. Bilmiyorum bir iki şeyi ifade edebildim
gayet
mi?
Gayet güzel ifade ettiniz. Ve bu anma programında
tabii telefonda böyle konuşmak zor oluyor ama
yo, biz gayet söylediklerinizi rahat anladık efendim.
Becerebildiğim kadarıyla
Allah
inşallah demek istediğimi doğru ifade edebilmişimdir.
Evet. Kısa zamanda kapsamlı bir cevap aldık efendim sizden. Bundan iyisi can sağlığı. Çok
son
teşekkür ediyoruz.
Son bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bursa'da buyurun, söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum.
Evet.
Bursa'daki konuşmayı bitirirken şu cümleyi söyledim. İnanarak bunu söyledim. Bir kere daha bunu söylemek istiyorum. Bediüzzaman Cumhuriyet tarihini diyelim. Yani Osmanlı Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden biridir.
Evet.
Gerçek bir filozoftur. En önemli düşünürlerden bir felsefecidir. Din felsefecisidir, ahlak felsefecisidir. Ve Nur cemaati öyle bir filozofun, öyle bir düşünürün, öyle bir inanç adamının takipçisi olduğu için kendisiyle gurur duymalıdır.
Çok teşekkür ederiz.
Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
İyi akşamlar.
İyi geceler, sağ iyi akşamlar, olun. İyi yayınlar.
Evet sevgili dinleyiciler, telefon attığımızda Sabah gazetesi yazarlarından Sayın Emre Aköz vardı. Emre Bey de kısa bir süre içerisinde kendilerine sorduğumuz soruya oldukça kapsamlı, ayrıntılı ve anlamlı cevaplar verdiler. Özellikle sözlerinin sonuna doğru belirttikleri ifadeler son derece çarpıcı ve anlamlıydı. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Emre Aköz'e. Ve yavaş yavaş da artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra yine değerli bir müttefekkirimiz, değerli bir yazarımız Sayın Metin Karabaşoğlu bizlerle birlikte olacak. Metin Bey'in de birbirinden değerli eserleri var. Risale okumaları, hadis okumaları, Kur'an okumaları isminde ve daha birçok kitapları var tabii ki. Ve Halit Ertuğrul Bey, hepinizin yakından tanıdığı değerli bir yazarımız bizlerle birlikte olacak. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından bu iki misafirimizi alacağız. Biraz süremizi aşacağız ama sonrasında Gece Lambası programında sevgili Erkan Mutlu sizlerle birlikte olacak. Ve sizlerden gelen mesajlara da biraz sonra yer vereceğiz. İz Bırakanlar özel programında. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 22.27'yi gösteriyor. Moral FM'de İz Bırakanlar özel programında Hakka Yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anıyoruz, anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Ve tabii çarşamba akşamları saatler 22.30'u gösterdiği andan itibaren biliyorsunuz Türk tasavvuf musikimizin o güçlü sesi, o değerli isim sevgili Erkan Mutlu beyefendi sizlerle birlikte oluyor ve en güzel ilahilerini seslendiriyor bu mikrofonlardan. Bu akşam da öyle olacak. Biraz Gece Lambası programının süresini ihlal edeceğiz. Bir süremizi aşmış olacağız ama Erkan Bey şu an stüdyomuzda misafirimiz aynı zamanda. Efendim ben haddim olmayarak önce İz Bırakanlar Özel'e hoş geldiniz diyor. Sonra sizin sürenizi girdiğimiz için biraz zaman ihlalinde bulunduğumuz için sizden de özür diliyoruz.
Sevgili Selahattin'cim estağfurullah. Ben burada bulunmaktan, kendi programımda tabii ki bulunmaktan son derece mutluyum. Bugün bizim süremiz yok. Bugün Bediüzzaman Hazretleri'nin süresi var. Her zaman olduğu gibi. Ben o yüzden sadece programım değil, bu meselelere ve manalara hayatım dahi feda olsun diyorum.
İşte.
Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Çünkü az önce stüdyoya girmeden önceki bağlantıları, değerli büyüklerimizin sohbetlerini dinleme fırsatı buldum. Hepimiz belki dolaşıyoruz etrafında ama aynı meselelerle dertleniyoruz. İnsan önemli, hayat önemli, sosyal sorunlar, buhranlar önemli. Bizler de bütün bu sıkıntıları çekiyoruz. Bu yaşımıza gelmiş haddimiz olmayarak tabii bir pozisyonda. Dolayısıyla sadece programımız Gece Lambası değil, hayatımız bu meselelere feda olsun diyor.
Evet, işte Erkan Mutlu'dan beklediğimiz ve tabii ki Erkan Mutlu'ya yakışan böyle anlamlı bir cevap. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, telefon attığımızda yine çok değerli bir yazarımız, kıymetli bir mütefekkirimiz Sayın Metin Karabaşoğlu beyefendi var. Metin Bey hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı.
Kusura bakmayın sizi beklettik biraz telefonda. Özür diliyoruz.
Estağfurullah ben Erkan Bey'in güzel sesini ve güzel yorumunu bu vesileyle telefonda duymuş oldum. Ona da çok teşekkür ediyorum yorum için.
Sağ olun.
Selamlarımı saygılarımı iletiyorum.
Teşekkürler. Şimdi Metin Bey biz bu akşam yaklaşık 2,5 saattir birbirinden değerli misafirlerimiz de Bediüzzaman Hazretlerinin hayattayken hizmetlerinde bulunmuş talebeleriyle ve birçok mütefekkirimizle şu sorunun cevabını arıyoruz. Bediüzzaman Hazretlerinin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Sizin bu soruya vereceğiniz cevabı da önemsiyoruz. Siz bu soruya nasıl bir cevap verir, düşüncelerinizi bizlerle nasıl paylaşırsınız? Buyurun efendim.
Yani bu soruya çok çok kısa cevap vermek çok zor.
Muhakkak.
Yani Bediüzzaman hakkında yanılmıyorsam hani 5 oldu. 5 kitabımız var Risale ile ilgili.
Evet.
Ayrıca diğer yazdığımız çalışmalarda da hepsinde yani Bediüzzaman'ın yazdıklarının, hayatının muazzam bir etkisi var. Yani bunların hepsinde buna karşılık değişik vesilelerle söylerim. Yani Risale-i Nur'un değerine, şanına layık bir çalışma yapabildiğimi düşünmüyorum diye. Bu kadar çalışmanın içerisinde bunu yapamadığımızı düşünürken birkaç cümle içerisinde yapabilmek mümkün değil. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Benim bu noktada çok ben şunu söylemek isterim, şunu vurgulamak isterim. Değişik zeminlerde şunu duyarız biz ehli din arasında, yani malum zamanla ilgili şikayetler, işte eskiden şöyleydi böyleydi, işte modern hayatın getirdikleri vesaire vesaire. Ben hep şunu söylerim ama doğru diyorum. Doğru derim. Yani son 100 yıl içerisinde dünyanın yaşadıklarını daha önceki yüzyıllarla karşılaştırmak mümkün değil. Ve böyle bir dünyada yaşamanın bir mümin olarak zorlukları evet ortada. Fakat diğer taraftan ağırlığına göre dağ yaratan Rabbimiz bizi aynı şekilde zorluklara göre de kolaylıklarla, imkanlarla karşılaştırıyor. Evet, biz zor bir zamanda yaşıyoruz. Belki ahir zaman anlamını hak eden, ahir zaman diyebilen bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Bunun zorluklarını bizatihi tecrübe ediyoruz. Ama diğer taraftan mesela bir 300 veya 500 yıl önce yaşamış müminlerin okuma imkanı bulamadıkları Risale-i Nur gibi bir eserle, Risale-i Nur gibi bir Kur'an tefsiriyle de hemhal olabildiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Bilmiyorum, bunu ifade etmek isterim belki kısaca.
Evet.
Yani bir zor bir zamanda Risale-i Nur gibi bir eserle yaşama gibi bir nimetle de tanışan insanlarız.
Evet, ne mutlu bizlere, evet. Bu nimetin farkında olanlara. Hakikaten hepimiz çok şanslıyız bu anlamda. Evet, ve evet. Size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa ağzınıza, gönlünüze sağlık diyoruz. Zaten evet. Siz kitaplarınızı anlatacağınız kadar anlatıyorsunuz Üstad'a ve Risale'de.
Elimizden geldiği kadar anlatıyoruz.
Layık çok da güzel anlatıyorsunuz. Evet.
Elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar anlatıyoruz. Anlattıklarınızdan çok daha fazlasına layık Risale-i Nur. Bir Kur'an tefsiri olarak ki Risale-i Nur'da da yani şunu görürüz, Kur'an'ı da öyle bir öyle muazzam, öyle güzel bir şekilde bizi Kur'an'la yüz yüze getirir, tanıştırır, karşılaştırır Bediüzzaman ve orada da hep şunu hissettirir diğer taraftan, bu Kur'an'la ilgili söylenebileceklerin çok az bir kısmı, çok çok daha fazlası na layık diye. Yani, layık olan şeyleri tek tek bizlerin yapabildiğimiz kanaatinde değilim. Ama hepimiz beraberce inşallah.
İnşallah.
O yolda birikimlerimizi, emeklerimizi, gayretlerimizi ortaya koyarak inşallah hepimizin beraberce istifade ettiği bir anlam havuzu oluştururuz inşallah.
Metin Bey. Ben Haluk İmamoğlu.
Buyurun Haluk Bey.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
Teşekkür ediyorum. Bu arada ben de şunu söyleyeyim. Bir yeni çalışmalarınızı bekliyoruz dememe gerek yok. Zaten biz beklerken yenileri çıkmış oluyor. Bu arada keyifle, haz-ı manevi ile okuyoruz, mütalaa ediyoruz. İkincisi de herhalde yakın bir gelecekte Moral FM dinleyicileri sizin sesinizle ve düşüncelerinizle daha yakinen beraber olacaklar
İnşallah.
Diye. İnşallah. Bunu da bu gün vesilesiyle de dinleyicilerimize müjdelemiş olalım.
İnşallah. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun
hayırlar
bu anma programında bizimle oldunuz. Sağ olun.
Çok selam ediyorum.
Aleykümselam.
Moral FM dinleyicilerine ve sizlere.
Sağ olun efendim.
Orada bulunan bütün ağabeylerimize ve arkadaşlarımıza Allah hepimizden razı olsun.
Amin efendim. Hayırlı huzurlu geceler diliyoruz biz de size.
Teşekkür ediyorum.
Sağ
Allah'a emanet olun.
Sağ olun. Evet değerli misafirler, sevgili dinleyiciler, telefon attığımızda Sayın Metin Karabaşoğlu vardı ve bu akşam programımıza misafir edeceğimiz bir diğer değerli isim, hepinizin yakından tanıdığı bir düşünürümüz, yazarımız. Kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar ülkemizde artık onlarca değil yüzlerce baskı yapıyor. İşte bir kendini arayan adam, bir Düzceli Mehmet, kendini arayan kadın. Telefon hattımızda Halit Ertuğrul Bey var. Halit Bey hayırlı akşamlar.
Efendim iyi akşamlar diliyorum.
Şimdi Halit Bey bu akşam malumunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin 45. Seneyi Devriyesi münasebetiyle Üstad'ı evet. Anlama adına bir özel program düzenledik Moral FM olarak. Ve bu programda tüm düşünürlerimizle, yazarlarımızla, abilerimizle birlikte şu soruya cevap arıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Ve Halit Ertuğrul'un bu soruya vereceği cevabı da merak ediyoruz. Sizi dinliyoruz efendim.
Efendim orada ben kimlerin olduğunu bilemiyorum ama orada kimler varsa hepsine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bizi de Moral FM gibi ayrıcalıklı dinleyiciler olan bir mekana konuk ettiğinizden, misafir ettiğinizden dolayı da dualarımı iletiyorum. Bir kere o sorduğunuz soru gerçekten Halit Ertuğrul'u çok çok aşan bir soru. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, sesimi alabiliyor muyuz?
Alıyoruz efendim, sizi gayet evet. Rahat dinliyoruz. Buyurun.
Sağ olun. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri dünyaya mal olmuş bir insan. Dünyaya yenilikler getiren, İslamiyet'i zamana göre çok harika bir yorum getirerek yorumlayan ve günümüz insanlarının sosyolojik ve psikolojik problemlerine yeni yaklaşımlar sunan ve artık dünya bilim çevrelerinde yeni yeni keşfedilmeye başlayan bir deha olduğundan dolayı bizim gibi de acizane eğitimcilerin birinci derecede başvuru kaynağı haline geldi eserleriyle hakikaten öğrencilerimizin üniversite mekanlarında, eğitimcilerimizin okullarda, yuvalarımızda, evlerimizde temel felsefe olabilecek güzellikte yaklaşımları, tespitleri bizi hayatımıza hayat katıyor. Şimdi efendim benim açımdan Bediüzzaman Hazretleri'nin belki çok özel bir yeri var. Eminim kime sorsanız o da bizim gibi aynı yaklaşımı sergileyecekler. Çünkü biz acizane kurulmuş dünyamıza yeni bir baharı onunla bulduk.
Evet.
Artık bütün manevi dünyamızın dile vurduğu, ben öğretmen okulu öğrencisiydim o yıllarda. Öğretmen okullarının çorak haline geldiği bir dönemin öğrencisiyim, bir dönemin talebesiyim. Maneviyatın ve moral değerlerimizin maalesef yaşanmadığı bir günde, yıllarda, dönemde, devirde okudum. O dönemde benim gibi yani Halit Ertuğrul'un yaşamış olduğu o manen çoraklaşmış dönemin, yılların öğrencileri Bediüzzaman Hazretleri'nin o eserleriyle dillendirdiği İslamiyet'in o günümüze yeni yaklaşımıyla hayat bulduk biz. Öyle bir hayat bulduk ki artık yani haşa Allah'ın inkar edildiği, ahiretin inkar edildiği, İslamiyet'in inkar edildiği böyle nesillerin toplum içerisinde artık böyle zapt edilmez bir hale geldi bir dönemde o Risale-i Nur gönüllerimize yeni baharlar getirdi.
Evet.
Kısa bir anekdot, çok çok kısa.
Buyurun efendim.
Benim için özel olduğu için paylaşmayı arzu ediyorum.
Lütfen.
O geceyi unutamıyorum. Öğretmen okulundayız. Bir grup öğrencilerimizle birlikteyiz. Artık öyle hale geldik ki cuma namazına giden öğrencilerin hesaba çekildi. Sınıflarda alenen Allah'ın inkar edildiği İslamiyet'in hırpalandığı bir dönemlerden bahsediyorum. Ve bize Risale-i Nurlar bir gün ulaştırıldı, takdim edildi. O gün benimle birlikte bir grup arkadaşımın hayat bulduğu bir gün, o bir gece var ki, bir gece ömürlere bedel bir gece, o geceyi unutamıyorum, o gece Tabiat Risalesi açılmıştı. O gece Tabiat Risalesi'ndeki ustadın bugünümüzün inkar ceryanlarına, bugünümüzün materyalist felsefesine verdiği öyle harika cevaplar, yaklaşımlar var ki, bugün hala sınıfımda öğrencilerim onu anlattığım zaman o heyecanı duyuyorum. Bugün de hala o heyecanı duyuyorum. O sabah namazına kadar devam etmişti. İnanın o içimizde sanki Allah'ı inkarı dava haline getirmiş olan bir grup arkadaşımızla birlikte Rabbim hayatımızın sonuna kadar nasip etsin, ilk sabah namazı birlikte kılmıştık. Yani o gece bizim için hayatımızın dönüm noktasıydı. Dolayısıyla bu bizim dünyamızda bir örnek. Bunun gibi binlerce insan Risale-i Nur'la, binlerce insan Bediüzzaman Hazretlerinin Kur'an'ı asrımıza göre yorumlamasına yeni hayatlar buldular. Artık bu dalgalanma, bu hale o kadar yayıldı ki bugün aklı selim hangi insanın kapısını çalırsanız çalın, eğer bir psikolojide, bir sosyolojide bir birikimi varsa, ki bunu da Risale-i Nur'la okuyorsa, Risale-i Nur'dan istifade ediyorsa, size şu cevabı verecektir: ah, biz ömrümüzü heba ettik, keşke biz Risale-i Nur'u 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce tanısaydık diyen birçok dostlarımızı, bilim adamları, arkadaşlarımızı görüyoruz. Ondan dolayı Bediüzzaman Hazretleri'ni yalnızca böyle bir din alimi olarak görmek yanlış.
Evet.
Yalnızca böyle bir sanki camide bir hocaymış gibi bazı çevreler bunu böyle takdim ediyorlar. Yani o bir din alimi, bir din hocası. Dolayısıyla onun elbette ki söylemleri dine dair olacak zannediyor. Halbuki öyle değil. Acizane biz akademik çalışma yaptıktan sonra gördük ki Risale-i Nur'un muhtevası içerisinde psikolojinin keşfedemediği, sosyolojinin keşfedemediği, toplum bilimlerinin keşfedemediği yeni yeni metotlar, yeni yeni yaklaşım stillerinin olduğunu fark ettik. Dolayısıyla Risale-i Nur modern ve çağdaş kabul edilen bugünkü dünya gündeminde yalnızca kişilere değil, yalnızca aile hayatlarına değil, toplumlara, devletlere, medeniyetlere nefes aldırabilecek çok harika usluplar, yaklaşımlar sundu. İşte bütün temenni ederiz ki inşallah günümüz insanı bundan haberdar olsun. Bir okuyucumdan mektup almıştım. Biz Nazizane Aysel'de bir kitabımız okumuştu.
Evet.
O mektubun sonunda bir not düşmüş. Hocam diyor, kitabımda Risale-i Nurları okudum, Bediüzzaman Hazretlerinin varlığını okudum, Risale-i Nurları elde ettim, onları okuyorum. Ve not düşmüş, soruyor. Peki diyor hocam, ben 36 yaşındayım. Eğer ben bu Risale-i Nurları tanımadan ölseydim, Bediüzzaman Hazretlerine haberim olmasaydı, imansız gitseydim, Rabbimin huzurunda Rabbim bana hesap sorduğunda acaba suçlusu kim olacaktı? Bu hakikatleri tanıyan, Risale-i Nurları tanıyan insanlar mı olacaktı? Yoksa ben mi olacaktım? Madem elinizde bu hakikatlar var, neredeydiniz şimdiye kadar? Niye bunları bizlere anlatmadınız diye sitem dolu bir mektup almıştım. İnanın o mektubu alınca titredim. Anladım ki Risale-i Nur bu asrın, bu dönemin insanların psikolojik dünyalarına en harika bir ilaç. Bu hakikatleri tanıyan insanlar da manevi doktorlar. İnsanlar hasta. Bunlara bu ilaçların götürülmesi, anlatılması gerekiyor. Sunulması gerekiyor. Acizane bu hakikattan haberdar olanlara bir bahar geldi. Onlar bir baharı yaşıyor, bir güzelliği yaşıyor. Ancak o baharı yaşayamayan, o güzelliği yaşayamayan milyonlarca insanlar var ki bu insanların da o insanlara ulaşmak gibi, onlara bu hakikati anlatmak gibi bir misyonun olduğunu fark ettim. Bunu biz üniversitelerde görüyoruz, toplum içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri bu çağımızın ayrıcalıklı bir insanı, Allah'ın bir lütfu. Bunu haddini aşarak söylüyorum. Rabbimin bir torpili, böylesi bir zatın gönderilmiş olması, böyle eserlerin yazılmış olması, bu zamanda bunların okunuyor olması, bizim bu eserlerden haberdar olmuş olmamız, Rabbimizin bize bu dönem, bu toplumlara lütfu. Cenab-ı Hak bizleri bu hakikate layık olsun inşallah.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Estağfurullah. Saygılar, hürmetler sunuyorum.
Teşekkürler.
Oradaki çok değerli abilerimize,
sağ olun.
Halit
Bey, yaklaşık biz 2,5 saattir yapıyoruz bu programı ve bakın maşallah, bu akşam iz bırakanlar özele kimler misafir oldu? Başta Mehmet Emin Birinci abimiz, Fırıncı abimiz, maşallah, Mehmet Paksa hocamız, Safa Mürsel Bey, Ahmet Taş Getiren Bey, Emre Aköz Beyefendi, Şule Yüksel Şenler Hanımefendi, Metin Karabaşoğlu Bey, Profesör Doktor Sayın Faris Kaya, halen stüdyomuzda bulunan çok değerli genel müdürümüz Haluk İmamoğlu ve birbirinden kıymetli misafirlerimiz bizlerle birlikte oldular. Siz bizimle beraber oldunuz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Ağzınıza
efendim,
sağlık.
Ben de teşekkür ediyorum.
Dostlarımızın selamını iletiyoruz.
Kısmet olursa.
İnşallah.
Biz sizlerin de selamlarını onlara götüreceğiz. Onlar da böyle bir program düzenlemişler. Ustadımızla ilgili bizi davet ettiler. onlara misafir olacağız inşallah. Orada istifade edeceğiz. İstifadeyle aktaracağız sizlere.
Peki. Tüm dostlara peki, selam ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Rabbime emanet olun. Bilmukabele. Evet sevgili dinleyiciler, telefon hattımızda hepinizin kitaplarını severek okuduğu değerli bir yazarımız Sayın Halit Ertuğrul vardı. Tabii şu an şu saat her ne kadar az önce kendileri ifade etseler de tabii Erkan Mutlu Beyefendi'nin programının saati. Ama bu akşam hep beraber Üstad Bediüzzaman'ı anıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. O yüzden az önce Erkan Bey'in de belirttiği gibi aslında bu saatler Bediüzzaman Hazretleri'nin saatleri ve ben merak ettiğim bir soruyu izninizle Erkan Mutlu Beyefendi'ye sizin adınıza da sormak istiyorum. Efendim siz Çamdağ Türküsü'nü yorumladınız ve Moral Prodüksiyon'dan çıkan seslendirilmiş olan birçok Risale albümünü işte Hanımlar Risalesi, İhlas Risalesi, Ramazan ve Şükür Risaleleri bu albümlere besteler yaptınız. Bunlar öyle çok çabuk olabilecek şeyler değil. Yani bu bir yürek işi, bu işe siz gönlünüzü koymazsanız bu besteler yapılmaz. Siz bu besteleri yaparken ve bu eserleri seslendirirken neler hissediyorsunuz? Sizin gönül dünyanızdaki Üstad Bediüzzaman ve Risaleleri biraz dinleyecek olsak neler söylersiniz?
Teşekkür ediyorum sevgili Selahattin'cim. Bu kadar değerli büyüklerimizin ve yazarlarımızın, abilerimizin ifadelerinden sonra tabii ki böyle bir söz hakkı verdiğin için ben teşekkür ediyorum. Öncelikle 45. seneyi devriyesi olan Bediüzzaman Hazretleri'nin bu gecede, bu günde ben rahmetle anıyorum. Ebedi saadetler diliyorum ve kendi adıma Erkan Mutlu olarak öncelikle şunu ifade edeyim ki Rabbime hamd ediyorum. Yıllar önce bir tevafuk eseri Risale-i Nur'la tanışmış olmak tabii ki benim hayatımda çok önemli bir değişimi, dönüşümü, gelişimi, özellikle gelişimi sağladı. Ve ben bu yüzden program başında hayatım da feda olsun derken bu tabii Allah zorlukla imtihan etmesin hiçbirimizi, en azından beni diye dua ediyorum. Ama gerçekten çok şeyimi borçluyum Risale-i Nur'a. Belki hayatımı bu manada anlatabiliyor muyum? Çünkü çok farklı bir mecrada iken, çok farklı bir hayat seyri yaşar iken yıllar önce Risale-i Nur dersi sohbeti ve tabii ki çok kıymetli, birbirinden kıymetli Nur talebelerinin hem hususi duaları hem kalbi hem de fiili duaları benimle yakama yapışıp bayağı bir uğraşmaları neticesinde çok şükür ki hakikaten dünyası da insanın çok başka. Ve inanıyorum ki inşallah istikbali de çok hoş bir hal alacak. Zaten dünyadaki gelişmelerde de bunu görmek mümkün. En azından kendi hayatımda. Çok fazla söz etmek, uzatmak istemiyorum böyle anlamlı bir gecede. Tabii ki Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ruhaniyatına uygun fatihaların gönderileceğini ve hatimlerin gönderildiğine hiç şüphe yok. Belki bir bunu da bu vesileyle hatırlatmış oluyorum hem dinleyenlerimize. Gündüz saatlerinde Sungur abinin bağlantısında çok güzel bir cümle var beni çok etkileyen. Bütün cümleleri aslında çok dikkatle deşifre edilmesi gereken sohbetti ama Risale-i Nur insan yetiştiriyor cümlesi gerçekten çok anlamlı. Mermerlere kazınıp dünyaya asılacak mahiyette bir özellik bu. Müziğe gelince ben sevgili Selahattin'cim, Risale-i Nur'un benim hayatımda ve dünyamda ve alemimde çok özel bir yeri var. Ben uzun yıllar bunu, bu özel yeri ya da Risale-i Nur ile olan alakamı ne kamufle etme ihtiyacı hissettim ne de olur olmaz bir şekilde deklare etme ya da açıklama ihtiyacı hissetmedim gerçekten. Hadiseyi tamamen doğal akış içerisine bıraktım. Çünkü bunun ikisinin de doğru olmadığına inanıyorum. Öyle ya da böyle uzun yıllardır toplumun sözü uzatıyor muyum?
Estağfurullah.
Ama bu program birazcık da benim tabii, şeyime girdi. Müsaadenizle. Çok özür diliyorum.
Estağfurullah.
Bir sohbet olarak şey yaparsanız, mazur görürseniz.
Estağfurullah.
Biraz da hususi oldu. Toplumun bir şekilde önünde olan biri olarak ne bunu kamufle etmek bu bağlantımı ve özel durumumu ne de bunu her vesileyle ifade etmek ve açıklamak bana doğru gelmedi. Ama öyle enteresan ki mesela Gülhane konseri vardı yıllar önce Gülhane Parkı'nda. İki tane delikanlı 18-19 yaşlarında genç kardeşimiz programdan sonra kulise geldiler sahne arkasına. Dediler ki tebrik ederiz çok hoş abi. Siz dediler hangi cemaat, hangi tarikat, hangi şeye bağlısınız dedi. Çocuklar dedi nereden çıkarıyorsunuz yani böyle bir şeyi. Hayır abi dediler yani siz muhakkak bir yerden dedi bir şey olması lazım dedi. Yani öyle bir haliniz var sizin.
Yoksa söylenmez bu ilahi.
Yani gibi. Evet. Şimdi öyle tabii çok ısrarlı ve dikkatli olduğu zaman evet bunu ifade ediyorsunuz. Evet benim hususi şeyim budur diye. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Çok uzattım belki ama ben uzun yıllar benim özelim olduğu için hala da öyle. Benim alemimde, kalbimde, gönlümde çok özel olduğu için Risale-i Nur istifadesi. Ben açıkçası Risale-i Nur'la ilgili albüm çalışmaları olsun, müzikler olsun uzun yıllar ben cüret edemedim. Hala da bu cüreti edep noktasında taşıyorum açıkçası. Bu tamamen hususi bir şey. Ama ben profesyonel bir müzik adamı olarak... İşte Risale-i Nur sözleri müthiş sözler bunun farkındayım. Bunlardan ne projeler üretilir bunları bilmiyor muyum? Yıllardan beri ben bunları biliyorum ama o özel hususi diyalogumuz benim gönlümdeki yeri itibariyle bunun ciddi bir sorumluluk olduğunu hep yaşadım ve hissettim. Ve açıkçası cüret edemedim. Ne zamana kadar? Ta ki güvenebileceğim bir şuranın, bir ekibin, güvenebileceğim insanların bu konuda bir karar verip evet bunu yapmamız gerekiyor ve böyle bir şey yapmalıyız dediği anda ben tabiri caizse balıklama atladım. İşte zaten yıllardır belki arzu ettiğim bir şeydir. Bilmiyorum bu ifadeler uzattım ama bu müziklerin nasıl yapılabildiği noktasında biraz fikir verdim. Ben bunların yeterli olmadığı kanaatindeyim. Emre Bey'in ifadelerini çok anlamlı buluyorum. Günümüzde daha ulaşılamamış. Gerçekten Risale'nin kültür, sanat ve organizasyon noktasında ulaşması şiddetle zaruri ve acil olan o kadar çok platform var ki. Değerli yazarımız, çok abimiz çok güzel ifadelerde bulundu. Risale-i Nur ile tanışmış olmak bir şereftir. Aynen katılıyorum ama müsaade buyurursanız ben bir cümle ilave etmek istiyorum.
Lütfen.
Risale-i Nur'la tanışmış olmak şeref olduğu kadar ciddi de sorumluluk yüklüyor insana. Bu sorumluluk az buz bir sorumluluk değil. Yani dışarıda çok kabiliyetli, belki tanışmamış, yüzlerce milyonlarca tanışmamış ama bir tanışsa bu eserlerle dünyaya neler yapabilecek, ne kabiliyetli insanlar var. Tanışmış olmanın getirdiği ciddi sorumluluk var. Bu bence çok daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Bilmiyorum, bu kadar uzattım ama kusura bakmayın.
İyi ki de uzattınız.